Ayrım 14. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 131. Adı Elif olan gelinle bu iki kardeş bu köyde fazla kalamamışlar. Yardımsever yaşlı bir köylünün at arabasına binip tekrar Kütahya'ya dönmüşler üçü birlikte. Nuh Nebi'den kalma yıkık, terk edilmiş ve sahipsiz bir taşhana sığınmışlar. Küçük Hece bu handa kızamık çıkarmış. Bakımsızlıktan ve yaz sıcağından dolayı vücuttaki kızamık yaraları kurtlanmış. Yani kısaca bu kızcağız Dersim dağlarındaki acılardan sonra Kütahya'da da sürüm sürüm sürünmüş. Ayşe Kelabacım, Türklerde tüm Anadolu insanları da bu kadar duygusuz, bu kadar gaddar olamaz. Fatma, gı anam, artık bu kadarı da fazla oluyor. Ankaralı Betül, bizimkiler böyle kötü davranamaz, köylüler yardımsever olur. Dagmar, biraz anlayışlı olun. Zelvin'in lafını kesmeyin. Ben Alman ırkçılarına karşı sizinle beraber yürüyüşlere katılıyorum. Ben Almanların yanlışlıklarını bir Alman olarak protesto ediyorum. Ben Alman ırkçılarının yaptıklarından utanç duyduğumu gazetelere yazıyorum. Siz Türkiye'de olmuş bir hadiseyi dinleyecek kadar sabırlı ve hoşgörülü değilsiniz. Feybi sürekli çalışan madam üzüntülü gözlerle Selvi'ye bakarak, ben bu küçük Hece'nin kim olduğunu tahmin ediyorum ama hikayenin sonucunu öğrenmek istiyorum. Lütfen bırakın Selvi anlatmaya devam etsin dedi. Küçük Hece Kütahya'da bir çingene ailenin yanında karın tokluğuna beslemedik yapmış diye kaldığı yerden konuşmasına devam etti Selvi. Abisi de onun bunun yanında yine karın tokluğuna çıraklık yapmış. Bunlar çok değişik işlerde çalışmış ve değişik evlerde hizmetçilik yapmışlar. Kütahyalı bir hanım Hece'yi hizmetçi olarak bir yıl İstanbul'daki evine götürmüş. Hece bu bayanla geçinememiş. Tekrar abisini bulma umuduyla Kütahya'ya dönmüş. Ama Kütahya'da Kazım abisinin izine ulaşamamış. Kütahya'da eskiden tanıdığı ailelerin yanında tekrar yıllarca besleme olarak çalışmış Hece. Çok zaman kendine mağara kızı, vahşi Kürt diye seslenmişler. Öldürmeyen Allah öldürmez derler. Horlana horlana, sürüne sürüne büyümüş ve genç kız olmuş bu küçük kız. Bir ara iyi bir aile küçük Ece'ye sahip çıkmış, evlerinde okuma yazma öğretmiş. Bu aile görev nedeniyle İstanbul'a taşınınca Hece'yi de birlikte götürmüşler. Hece ikinci kez İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da evlenecek kadar büyümüş küçük kız. Bu genç kız 1950'lerde İstanbul'da aslen Karadenizli olan sosyalist bir delikanlı ile, yani Laz uşağı ile evlenmiş. Bu kültürlü kocanın yanında bilgisini arttırmış, dünya görüşü değişmiş. Bu evli çiftin İstanbul'da bir oğlan bir kızları olmuş. 1960'larda İstanbul'da bir lokantada çalışan bir Dersimli gence rastlamışlar, Hece ile kocası. Bu gençten adı Dersim'den Tunceli'ye dönüştürülen bu bölge hakkında sorular sormuş, bilgi almışlar. Hece'nin eski Dersim hakkında sadece 5 kelime aklında kalmış. Biri köyünün ismi, diğer 4'ü ise ana baba, dedesi ve Kütahya'da izini kaybettiği abisinin ismiymiş. Annesinin kanlı meydanda öldüğünü biliyor ama babası, dedesi ve kardeşinin hayatta olup olmadıklarını bilmiyormuş. Köyün ismini babası Kemer, dedesi Cıveheş ve abisi olan Kazım'ın ismini bu Tuncelili gence sormuş. Bu genç baban ile abin sağlar ve eski köyünüzde oturuyorlar ama deden Cıveheş cezaevinde öldü demiş. Baba ve kardeşinin eski köylerinde olduğunu bu gençten bir rastlantı sonunda öğrenmiş iki çocuk sahibi olan Hece. Çocuklarını İstanbul'da kocasının yanında bırakmış ve 1960'larda yani 22 yıllık ayrılıktan hasretten sonra tek başına otobüse atlayıp Tunceli'deki köyüne gitmiş. Babası daha sağmış. Yaşlı babası Kemer Ağa ile kucaklaşmış. Abisi Kazım da ondan birkaç yıl önce batıdan, yani sürgün hayatından köye dönmüşmüş. Sevimli dedesinin mahpusa niçin ve nasıl öldüğünü bilen yokmuş. Abisiyle Hece birlikte yaşadığı eski günleri yad etmişler. 38'de Dersim dağlarındaki ormanların içinde kaldıkları kara günlerin, kara trendeki sıkıntılı yolculuğu, Kütahya'da Elif gelinle sığındıkları taşhanı, bahtı kara Elif gelini, batıda sürgündeki hizmetçilik yıllarını, geçmişteki tüm acı hatıraları, bazen kendilerine sahip çıkan iyi insanları sanki bir masalmış gibi günlerce birbirlerine anlatmışlar. Günlerce hasret gidermişler. Babasının köyde dostları, tanışları çokmuş ama Hece köyde sadece Kazım abisini tanıyormuş. Sevgili dedesiyle birlikte altında oturduğu büyük ve yaşlı ceviz ağacı hala evin önündeki bahçenin içinde duruyormuş. Yıllar sonra tekrar koyun sürüsünün kuzuların içine girmiş, çocukken oynadığı dağların yamaçlarından bin bir renkli kır çiçekleri toplamış. Tekrar eski Dersim'de olduğu gibi cemlere, cemaatlere katılmış. İnsanlık üzerine beyitler, deyişler, türküler dinlemiş. Kendinin bizzat yaşadığı 38'lerdeki acılı yılların, 38'lerdeki olayların halkın dilinde ağıtlara, ezgilere döküldüğüne şahit olmuş. Ve bu olayları yerli halkın ozanların yanık sesinden hüzün ve efkar içinde dinlemiş. 38 olaylarını anlatan ağıtlardan bazı bölümler sanki Hece'nin kardeşiyle birlikte ağır yaralı iki çocuk olarak savaş yıllarında kanlı meydanda Dersim dağlarında yaşadıklarını ve gördüklerini anlatıyormuş dedi. Ve Selvi eline aldığı kitaptaki türkülerden şu alıntıları okudu. Seyit Gazi'nin Seyhvaci Zordur Evlat Acısı isimli ağıtından. Dersim'i vera sona kare. Dersim'in önü derin yamaçtır. İnsan Dersim'e girince bu yamacın altında dalga dalga şin şivan havası duyulur. Kadınlar kapanmış yavrularına ağlıyor. Diyorlar ne zordur evlat acısı. Bu zalimler ve dinsizler Dersim gençlerini, çocuklarını kırdılar ve kucak kucağa üst üste yığdılar. Dersim'i sero mızı duman. Dersim'in üzerinde sistir dumandır. Az kaldı bahara. Gelsin konsun dağların doruklarına. Febuk kuşu lal olsun. İnleyip ağlasınlar derdimize. Bilmem kim beddua edip demiş ki, tümünün özlemi kalsın gözlerinde ve kalmasın tek filiz şu Dersim'de. Mehmet'e Maksudi'nin Eyvah isimli ağıtından. Aşirene çeve yasana, Plamoria vesayiyede, Navişdu dı teneke kıkırdı, Kerdizare jühendaki, Aşiretler evi yanasıcalar. Yanası Pülümer'de katledilen 20 kişiyi anımsayın. Topunu bir çukura gömdüler. Hasan Efendi için yakılan bir halk ezgisinden. Vaye çevesayı alabe dere hamami, Çeme muzuri corde cendek uleso ana. Evi yanası bacım, hele gel bak hamam deresine. Bak şu muzurun sürükleyip getirdiği cesetlere. Selvi, daha çok ağıt var ama başka dile çevrilince özelliği bozuluyor. Bunlar yazıldığı orijinal dille acı çekenler arasında söylenince daha da etkili oluyor. Irkçılar kitapları yakabilirler ama nesilden nesile ulaşan sözlü kültürdeki ağıtları, halk türkülerini yakıp yok edemezler. Ve halk türkülerinde yalanın, hilenin yeri yoktur. Çünkü onlar aşklara da, acılara da, kahramanlıklara da hile katmayı düşünmeyen saf ve fakir halkın uydurduğu türkülerdir. 1960'larda Tunceli'deki köyünde kaldığı günlerde 38'deki eski kara ve acılı günleri anlatan bu ağıtları, ezgileri her duyduğunda Hece kanlı meydanı, Munzur Nehri'nin bir kolu olan Harçik'te yüzen cesetleri, anne ve akrabalarını kaybettiği o uğursuz kötü günleri tekrar hatırlıyordu. Demin de dediğim gibi savaşın hüzünlü anıları ezgilere dökülmüş ve ezgilerde devam ediyordu. Yaşamı batıda kendi kültüründen, halkından uzak diyarlarda anasız babasız geçtiği için konuştuğu Türkçenin şivesinden aldığı kültüre kadar tam batılılara benziyordu Hece. Bundan dolayı yeni adı Tunceli olan bölgenin törelerine ayak uyduramadı. Tekrar İstanbul'a, yuvasına döndü Hece. Aynı yıllar bir fırsat doğunca göçmen işçi olarak Almanya'ya geldi dedi. Madem karşımızda oturan ve bize olayları anlatan Selvi bu küçük Hece'dir. Bize kendi hayatını masal gibi anlattı. Çünkü bir insan ancak yaşadığı olayları bu kadar içten ve bu kadar etkili anlatabilir. Ayrıca Selvi olduğu sol bacağında ve sol göğsündeki yaradan belliydi. Bu yaraları fabrikada duş yaparken hepimiz görmüştük dedi. Diğer beş bayanın beşi birden, bunun Selvi olduğunu ikinci toplandığımız gün hepimiz anlamıştık. Onun vücudundaki yaraları hepimiz de biliyorduk. Küçük Ece'nin bizim Selvi olduğunun hepimiz de farkındaydık. Sakın ola ki bundan dolayı kendine bir pay çıkarıp kurnaz olduğunu düşünmeyesin diye mırıldandılar. Selvi, evet doğru tahmin ettiniz. Yani dağlarda yaralı gezen küçük Hece'de, Elif gelinle Kütahya'ya sürülen, açlık sefaret çeken, yıllarca hizmetçilik yapan kızla şu anda karşınızda duran benim. Şimdi gerçeğin tamamını öğrendiniz. Size Hece'nin hayatı diye anlattığım aslında benim çileli hayatımdı. Hece benim Dersim'deki adımdır. Türkiye'de Hatice diye yazılır ve okunur. Ama sürgünde benim nüfus cüzdanım yoktu. Bana iyi kalpli yardımsever bir hanım Kütahya'da Hatice ismiyle nüfus cüzdanı çıkarttı. Sizin anlayacağınız benim birçok ismim vardır. Hece ismi bana anamdan hatıradır, özümdür, öz ismimdir. Hep Dersim'deki acılı çocukluk günlerimi hatırlatır. Diğerleri bana yabancıdır. Nüfus cüzdanımda 1934 Kütahya Gevrek doğumlu Hatice Demircioğlu yazılıdır. Ama aslında benim doğum yerim Dersim'dir. Alman Dagmar, size çok yardım eden 50 kınalı taze gelinin başına neler geldi? Nereye, kime sığındı, sonu ne oldu? Selvi, yani Hece, bu gelinin ne olduğu gibi meraklı sorular beni de kahrediyor. Adı Elif olan bu gelinden ben Taşan'dan besleme olarak çingene bir ailenin evine gittiğim gün ayrıldım. Ben küçük Hece olarak Taşan'dan ayrıldığım zaman Elif gelinin sinirleri iyice bozulmuştu. O gelinden bir daha hiç haber alınamadı. Ne olduğu bilinmiyor. Ben de onun sonunu hayatım boyunca hep merak ettim. Yaşadığım müddetçe hiç unutamam. Şimdi çok dünya görmüş, çok yıllar eskitmiş bir insan olarak düşünüyorum. Dağlarda bakir tabiatın içinde özgür yaşamış insanlar açlığa, susuzluğa, yoksulluğa katlanabilirler. Ama hakarete, hor görülmeye asla katlanamazlar. Tüm savaşların en tiksindirici, en adi, en aşağılık yönlerinden biri de bayanların ırzına geçme olaylarıdır. Dersim'de de bu adilikler yapıldı. Bu savaştan sonra Dersim'de yeni bir deyim türedi. Şirret kadınlara, askerlerin eline düşesin, Allah belanı versin diye beddua edilir. Elif gelin hem sefaletin altında ezildi, perişan oldu, hem de bazı adi ve aşağılık kişilikler tarafından, ahlaksızlar tarafından kötüye kullanıldı, hırpalandı, hor görüldü, hakaretlere uğradı. Onun gibi birçok kadının onurlarıyla oynandı, kişilikleri örselendi. Her insanın dayanacağı bir sınır vardır. Dersimliler o kadar insanlık dışı sahneler yaşadı ki, Elif gelin gibi binlerce dürüst ve duyarlı insanın kolu kanadı kırıldı. Yaşama direnci kalmadı. Bazıları her şeyi içine akıttı, deli durumuna düştü. Batı vilayetlerinde sürüm sürüm süründü. Bazıları deli mevre gibi Dersim dağlarına, ormanlarına sığındı. Hayata, insanlığa küstü. Hayat boyu hiç konuşmadı, dilsiz duruma düştü. Birçoğunun ruhsal yaşamı altüst oldu, sinirleri bozuldu. Belki de benim gibi bazıları da daha çok küçük olduğundan dolayı birçok hakareti, küçümsemeyi, horlamayı anlamadığı için ayakta kalabildi. Ben ve abim Taşhan'dan ayrıldıktan sonra ilk aylarda bazı günler buluştuk. Elif'i bulmak için birlikte Taşhan'a gittik. Bizim aşiretten olan, bize sevgiyle bir ana gibi sahip çıkan bu iyi kalpli, yufka yürekli Elif gelinin izine rastlayamadık. Demin de dediğim gibi sonra abimin de izini kaybettim ve ben o yıllar daha küçüktüm. Tam 22 yıl sonra Tunceli'de eski köyüme döndüğümde tekrar buluşabildim abimle, dedi Selvi. Ortalığa bir sessizlik çöktü. Kısa bir süre sanki diller tutuldu, kimseden çıt çıkmadı. Senin tüm acılarını anlıyorum diyen Betül bu sessizliği bozdu. Efkarlı ve duygulu Selvi'yi üzmemek için baştan söylemediği ve kendine göre çok önemli gördüğü noktaları o anda arkadaşının yüzüne söylemeye karar verdi. Ama 1938'den önce Dersimliler de ak sütten çıkmış ak kaşık değildi. Bunlar çok ilkeldi. Dersim'e kağnı arabası bile girmemişti. Ova köylerine, soyguna, çapulculuğa gidiyorlardı. Aşiretçi ağalar kan davası gidiyor, birbirini öldürüyorlardı. Askere gitmiyor, vergi vermiyorlardı. Bu suçlar cezasız kalıyordu, adalet işlemiyordu. Zayıflar eziliyordu. Cumhuriyet oraya adalet ve uygarlık götürmek istiyordu. Bunlar yanlış mı diye sordu Betül. Söylediklerinin bir kısmı doğru, dedi Hece, ama sebeplerini araştırmak lazım. Onlar tabiat içinde ilkel bir yaşam sürdürüyorlardı. Kan davası gidiyorlardı. Yoksulluktan ve kışın aç kalma korkusundan dolayı hepsi değil, sadece en sarp ve en yoksul bölgedeki birkaç aşiret soyguna da gidiyorlardı. Birçoğunun devlet, mahkeme, asker, vergi gibi kelimelerle asırlardır ilgisi yoktu. Böyle kurumlarla tanışmamışlardı. Onların kanunlara karşı gelme, isyan etme gibi kastı veya amaçları yoktu. Ama ben suçsuz kadınları, çocukları diye devam etmek isteyen Hece son cümlesini tamamlayamadı. Yahudi madam, moment, bir dakika deyip Betül'e cevap vermek için araya girdi. Betül'e bakarak çok içten ve duygulu bir ses tonuyla konuşmaya devam etti madam. Betül, sen kurşunlanan sivil halkı, kadınları ve çocukları unuttun, başka sorular soruyorsun. Birincisi, aşiretçi toplumların, ilkel kabilelerin de yaşama hakkı vardır. Afrika'nın gür ormanları içinde hala milyonlarca ilkel kavimler yaşıyor. Onlar da devlet, demokrasi, askerlik, polislik, mahkeme ve vergi gibi kelimeleri tanımıyor. Bu gibi kurumları tanıma fırsatı olmayan bu milyonlarca ilkel insanları öldürmek mi lazım? Öldürmek bir çözüm mü? Şiddet bir çözüm mü? Yoksa dünyadaki ve ülkedeki değişik kültürlere karşı hoşgörülü olmak, onlara daha iyi bir yaşam tarzı için uzun zaman diliminde bir zemin hazırlamak mı daha iyidir? Biliyoruz ki ilkel kavimlerin çoğu çağımızdaki uygar insanlardan daha saf, temiz ve daha dürüsttür. Kan davası ise sadece Dersim'e ait değil, tüm Orta Doğu toplumlarında yaygın olan kötü bir gelenektir. Senin bahsettiğin uygarlık götürme meselesi tarihte çok defa kötüye kullanıldı. Beyaz adam uygarlık götürme bahanesiyle Amerika kıtasındaki 16 milyon yerli halkın, yani Kızılderililerin ve Apaçilerin 14 milyonunu katletti ve onların topraklarını işgal etti. Fransa'da uygarlık götürme bahanesiyle Kuzey Afrika'da katliam yaptı ve orayı yıllarca sömürge olarak kullandı. Bunun gibi daha birçok kötü örnek var. Demek ki yakın tarihimizde uygarlık götürme iddiası hep kötüye kullanılıyor. Uygarlık götürme bahanesiyle insanlar yok edilemez. Kadın erkek, çocuk ayrımı gözetmeksizin yapılan kıyımın adı uygarlık olamaz. Hece'nin anlattığı olaylarda ağalar zorbalar ile küçük bebekler arasında bir ayrım yapılmamış. Suçsuz insanlar da soğan gibi kıyım kıyım kıyılmış. İyilik yapmasını da kötülük yapmasını da bilmeyen kundaktaki bebekler de yok edilmiş. Ayrıca savaş hali olsa bile silahsız sivil halkı, esirleri, kadınları, çocukları kurşuna dizmek bir katliamdır. Yani bir massaker, bir insanlık suçudur. Bunu sen de biliyorsun. Soykırım ise bir cinsiyetin, bir inancın, bir ırkın hepsinin veya bir kısmının bilinçli ve kasıtlı olarak yok edilmesidir. Bizim Yahudiler tüm Avrupa'da yıllarca takibe uğradı. Sığınacak bir yer, bir ülke yoktu. Yaklaşık 6 milyon Yahudi yok edildi. Dersim katliamı ise birkaç ay sürmüş. Kalanları asimile etmek için Batı Türkiye'ye sürülmüş. İkincisi, hamile hayvanı, hamile koyunu kesmek Kur'an'a ve İncil'e göre yasaktır. Tüm Orta Doğu'nun törelerine aykırıdır. Kadına kurşun atan bir erkek ise tüm toplumlarda uyuz itten kötü hale düşer. Dersim'de hamile kadınlar dahi kurşuna dizilmiş. Üçüncüsü, her savaşta sadece adalet, uygarlık gibi kavramlar değil, bazen ulvi güçler, hatta Tanrı bile kötüye kullanılıyor. Milyonlarca Yahudi'yi, silahsız sivilleri, suçsuz insanları öldüren Alman Nazi askerlerinin süngüleri üzerinde "Tanrı bizimle birliktedir" yazılıydı. Bu Tanrı'yı kötüye kullanmanın en tipik örneğidir. Kaldı ki insan beyni, insan mantığı, kutsal sayılan ama insanlığa ters düşen dinsel dogmaları, dine dayalı katliamları da eleştirmek, tüm yanlışlıklara karşı çıkmak zorundadır. Ayrıca bilmeliyiz ki yeryüzündeki tüm bu vahşetleri, tüm bu acıları ulvi güçler değil, bizzat yerküredeki ölümlü insanlar yapıyorlar. Her dilde vicdan diye bir kelime vardır. Vicdan bir adalet terazisine benzer. İnsanlar kalplerinin sesini, vicdanlarının sesini dinleseler böyle vahşetleri yapamazlar ve yapanları destekleyemezler. Ceza ile adalet arasında bir orantı, bir uygunluk olması lazım. Bana göre bizim Betül'ün de bu gece sabaha kadar vicdanın sesini dinlemesi ve ön yargılardan, şartlanmalardan kurtulması önemlidir. Almanya'daki yabancı düşmanlığına karşı gösterdiği ilgiyi, duyarlılığı, tepkiyi, kendi ülkesindeki olaylara karşı da gösterebilenler adaletli davranmış olur. Ancak böyle davranan insanlar inandırıcı ve tutarlı olurlar. Kurşunu ve süngüyü körpe bebeklerin vücutlarına saplayanları hiçbir gerekçe haklı çıkaramaz. Bu insanlık dışı uygulamaların avukatlığını yapanlar veya buna sessiz kalanlar demokrat, hümanist bir hareketin içinde yer alamazlar dedim adam. Betül birçok savaşta kurunun yanında yaş da yanmıştır dedi. Bu son cümleden çok etkilenen, efkarlanan, duyguları depreşen Selvi, yani Hece ağlamaklı bir sesle, ama kanlı meydanda kurşunlanan insanların %99'u masumdu. Çocuklar ise daha ilkbaharını yeni yaşayan birer taptaze fidan, birer tomurcuk güldü. Zaten biraz suçu olan veya dayanıklı, güçlü olan erkekler dağlara kaçmışlardı. Binlerce körpe çocuğun ne suçu vardı? Onlarla benim aramda bir fark yoktu. Onlar niçin kurşunlandı, niçin öldü? Ben niçin yaşıyorum? Bu sorulara mantıklı ve insancıl bir cevap bulunamaz. Kan davası vardı diyorsun. Madam'ın dediği gibi kan davası tüm Orta Doğu'da yaygın ve kötü bir gelenektir. Türkiye'de Karadeniz bölgesinde kan davası daha fazla, daha yaygın. Tüm Karadenizlileri kurşunlamak mı lazım? Ayrıca Dersim kültüründe insanları idam etmek ve kan davası gütmek yasaktır. Ama yine de Dersim'de kan davasından yılda 3-4 insan öldürülürdü. 38'de ise sadece birkaç ayda 20 binden fazla insan yok edildi. Gece çok ilerlemişti. Bayanlar yorgun, üzgün ve acılarla karışık duygularla evlerine dağıldılar. Selvi'nin anlattıklarını, Selvi'nin yaşadıklarını düşünen beyinlerden, hafızalardan, zihinlerden hemen silip atmak kolay değildi. Hepsi de evlat sahibi olan, evlat sevgisinin ne anlama geldiğini bilen bu analar, minik kızın çile dolu yaşamından dolayı günlerce rahat uyuyamadılar. 14. ayrımın sonu. Sayfa 139.